Ayrım 22. Aklı Kemal 4. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 293. Proje 3. Tarih ve dil tezleri projesi. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtan bir hal alır. Atatürk 1931. Atatürk'ün genellikle çok az ve yanlış bilinen bir projesidir tarih ve dil tezleri projesi. Aslında Atatürk'ün tarih ve dil tezleri projesi birbirini tamamlayan iki farklı projedir. Bu proje içinde Atatürk'ün tarih ve dil tezleri dışında yazı devrimi, antropoloji çalışmaları ve güneş dil teorisi de vardır. Atatürk'ün tarih ve dil tezleri projesi onun dinde öze dönüş projesiyle aynı amaca yöneliktir. Bu amaç birliği milli tarih, milli dil ve milli din olarak adlandırılabilir. Atatürk'ün tarih ve dil tezleri projesinin temel amacı, Türk tarihinin ve Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini gözler önüne sererek, bir taraftan Türkleri geri, barbar, doliko, sefal, sarı ırktan diye aşağılayan emperyalist ve ırkçı batı merkezli tarih anlayışına, bilimsel yöntemlerle başkaldırmak, diğer taraftan çok uluslu bir ümmet imparatorluğundan vatandaşlık bilincini esas alan bir ulus devlete geçiş sürecinde bu yeni devlete tarihsel ve kültürel derinlik kazandırmaktır. Atatürk tarihi ve dile verdiği önemi 1934 yılında şöyle ifade etmiştir. Kültür işlerimiz üzerine ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da Türk tarihini doğru temelleri üstünde kurmak, öz Türk diline değeri olan genişliği vermek için candan çalışmakta olduğunu söylemeliyim. Bu çalışmaların göz kamaştırıcı verimlere ereceğine şimdiden inanabiliriz. Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, 2. basım, Ankara 1991, sayfa 143. Atatürk'ün tarih ve dil tezleri projesini doğru anlamak için her şeyden önce onun tarihi ve dili olan ilgisini, bu konulardaki kişisel çalışmalarını, bu konulardaki düşüncelerini bilmek gerekir. Atatürk ve tarih. Atatürk orta öğretim yıllarından itibaren tarihle ilgilenmeye başlamıştır. Ona tarihin önemini ilk fark ettiren ve tarihi sevdiren Manastır Askeri İdadesi tarih öğretmenlerinden kul ağası Mehmet Tevfik Bey'dir. Mehmet Tevfik Bey, Fransız devriminin getirdiği ilkelerin dünyayı nasıl bir değişime doğru sürüklediğini en iyi görenlerdendir. Milliyetçiliğin yükselen değer olduğunun ve uluslaşmanın başladığını farkındadır. Osmanlı azınlıklarının bağımsızlık mücadelesini görmüş ve öğrencilerini ulusal bilinç aşılamaya çalışmıştır. Genç Atatürk, Fransız devriminin temel ilkelerinden hürriyetin ne anlama geldiğini yine Mehmet Tevfik Bey'den öğrenmiştir. Atatürk'ün o günlerdeki sınıf arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy, tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey'in genç Atatürk üzerindeki etkisini şöyle gözlemlemiştir. Mehmet Tevfik Bey, değerli ve milliyetçi bir Türk subayıydı. Türk tarihini iyi biliyor ve öğrencilerine tarih zevki veriyordu. Atatürk, Türk tarihini bütün genişliği ve derinliğiyle kavramış bulunan hocasından daima saygıyla söz etmişti. Bir gün bana, Tevfik Bey'e minnet borcum vardır, bana yeni bir ufuk açtı demiştir. Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İnkılap Kitabevi, İstanbul, TY, sayfa 18. Atatürk sadece okulda öğrendikleriyle yetinen bir öğrenci değildir. Fırsat buldukça okul dışında da kendini yetiştirmiş, sürekli okumuştur. Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Arcand, Léon Jahoun, Joseph de Guines ve Voltaire gibi yabancı aydınlar dışında Namık Kemal, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Mustafa Celaleddin gibi yerli aydınları da okumuş ve onlardan etkilenmiştir. Sinan Meydan, Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, Türk Tarih Tezinden Türk İslam Sentezine, 4. basım, İstanbul 2010, sayfa 50-62. Atatürk, Namık Kemal'in Şark Meselesi, Tarihi Osmani, Makalat-ı Siyasiye ve Ebediye adlı eserlerini, Ziya Gökalp'in eski Türk tarihinden söz ettiği şiirlerinin yer aldığı Kızıl Elma, Yeni Hayat ve Altın Işık adlı eserlerini, Mustafa Celaleddin'in eski Türklerin ileri özelliklerini anlattığı Le Turcs Anciens et Moderns, Eski ve Modern Türkler adlı eserini, Léon Jahoun'un Türkçülüğün doğuşunda etkili olmuş Introduction de l'Histoire de l'Asie, Turks et Mongols, Des Origines e 1405 adlı eserini, De Guines'in Hüseyin Cahit Yalçın tarafından Türkçe'ye çevrilen Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha sonra Tatarların Tarihi Umumisi adlı eserini, Louis Harpe'nin Türkleri alabildiğince aşağıladığı Les Barbares, Des Grands, Invasion, Au, Conquêtes Turques, Du 11. Sequel. Barbarlar, Büyük İstiladan Türklerin 11. yüzyıldaki fetihlerine kadar adlı eserini okuyup incelemiştir. AGE, sayfa 51-62. Atatürk'ün okuduğu 5000'e yakın kitaptan 879'u tarihle ilgilidir. Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk, Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, 2. basım, Ankara 2008, sayfa 64. Atatürk, antik tarihten Ön Türk tarihine, İslam tarihinden Avrupa tarihine, Selçuklu tarihinden Osmanlı tarihine kadar tarihin neredeyse bütün dönemleri hakkında bir tarihçi titizliğinde çok geniş bir okuma yapmıştır. II. Ramses'ten Cengiz Han'a, Timur'dan Torul Bey'e, Hazreti Muhammed'den Büyük İskender'e, Napolyon'dan Fatih'e kadar tarihe damga vurmuş bütün büyük kişilikler hakkında birçok tarihçiden daha fazla bilgiye sahiptir. Atatürk, bir asker ve bir devlet adamı olarak olağanüstü başarılarını okumaya ama özellikle de tarih okumaya borçludur dersek abartmış olmayız. Askeri başarılarının arkasında askeri tarihten, siyasi başarılarının arkasında ise siyasi tarihten çıkardığı dersler yatmaktadır. Bir keresinde şöyle demiştir. İnsanların tarihten alabilecekleri önemli uyarı ve etkilenme dersleri bence, devletlerin genellikle politik kuruluşların meydana gelişinde, bu kuruluşların yapılarını değiştirmelerinde ve bunların çözülüp yıkılışlarında etkili olmuş bulunan nedenler ve bu nedenlerin incelenmesinden çıkan sonuçlar olmalıdır. İnan, AGE, sayfa 143-308. Atatürk'e göre tarihi olayların temel nedeni ekonomidir. Bence bir ulusun doğrudan doğruya yaşamasıyla, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilişkili olan en önemli etken ulusun ekonomisidir. Bu, tarihin ve tecrübenin belirlediği bir gerçektir. AGE sayfa 143. Atatürk her şeyden önce tarihin objektifliğine, bilimselliğine önem vermiş, bunun için de tarihin belgeye dayanması gerektiğini belirtmiştir. Bizim şimdiye değin doğru ulusal bir tarihe sahip olmayışımızın nedeni, tarihlerimizin gerçek okuyucularının belgelerine dayanmaktan çok ya bir takım övgü dizenlerin ya da bir takım kendini beğenmişlerin gerçek ve mantıktan uzak sözlerinden başka kaynak bulamama zavallılığıdır. AGE sayfa 143. Atatürk, tarihin belgelere dayanması dışında o dönemler için daha çok yeni olan arkeoloji ve antropoloji gibi bilimlerden de yararlanılması gerektiğini söylemiştir. Yine bu insan zekasıdır ki beklediğimiz neticeyi elde etmemiş olmakla beraber bugünkü araştırıcı zekaları tatmin edecek ve tarihi aydınlatacak yeni metotlar ve ilimler bulmuştur. İşte arkeoloji ve antropoloji o ilimlerin başında gelir. Tarihi bu son ilimlerin bulduğu belgelere dayandıkça temelli olur. Tarihi bu belgelere dayanan milletlerdir ki kendi aslını bulur ve tanır. Yeter ki bugünün aydın gençliği bu belgeleri aracısız tanısın ve tanıtsın. AGE sayfa 143. Atatürk 1931 yılında Türk Tarih Kurumu'na gönderdiği bir mektupta tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtan bir hal alır. AGE sayfa 143 diyerek tarihçilerin insanlığı şaşırtacak biçimde kurgusal, yalan tarih yazmamalarını istemiştir. Atatürk tarihi, romantik düşler alemi olarak görüp hamasi söylemlerle milli egosunu tatmin eden günümüz siyasilerinden çok farklıdır. O tarihi anlayarak, analiz ederek, sorgulayarak okuyup bütün bu tarih okumalarından Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken yararlanmıştır. Atatürk tarihi kişisel bir zevk almanın çok ötesinde Türk devrimini tarihsel arka plan, tarihsel derinlik kazandırmak için okumuştur. Bu nedenle daha Kurtuluş Savaşı yıllarında İslam tarihi, Osmanlı tarihi okumuştur. Bakınız Afet İnan, Enver Ziya Karal, İstiklal Savaşımızda Tarih Bilgisinin Rolü, Atatürk Hakkında Konferanslar, TTK Yayınları, Ankara 1946, sayfa 8-19. Afet İnan ve Enver Ziya Karal'ın belirttiği gibi, o tarihe ne kadar önem verdiğini yaptığı tarihi yazmakla da ispat etmiştir. İstiklal Savaşı'nın türlü safhalarının belgeleri Nutuk kitabında toplanmış ve olaylar hakkındaki düşünceler kendisi tarafından izah ve tespit edilmiştir. Nutuk örneğine az rastlanan bir tarih vesikasıdır. AGM sayfa 10. Atatürk hem okuduklarıyla hem de yaşadıklarıyla dünyada ve Türkiye'de yüzyıllar içinde Türklerin hep aşağılanıp dışlandıklarını görmüştür. Osmanlı Devleti'nin kurucu unsuru olmasına karşın yüzyıllar içinde Türklerin nasıl dışladıklarını, dünyadaki barbar Türk algısının nasıl bir Türk düşmanlığına dönüştüğünü çok iyi görebilmiştir. Bu görüşlerini birçok defa olanca açıklığıyla da dile getirmiştir. Osmanlı halkı içinde Türk milleti de tamamen esir duruma getirilmişti. Atatürk'ün söyle ve demeçleri Cilt 2, Ankara 1997, sayfa 103. Milletimizin uzun yüzyıllardan beri hanlar, hakanlar, sultanlar, halifeler elinde, onların baskı ve ezinci altında ne kadar ezildiğini düşünürsek, Atatürk-Osmanlı tarihinin bir milletin tarihi değil, milletin başına geçen bir takım kişilerin hayat hikayeleri olduğunu belirtmiştir. Efendiler, Osmanlı tarihini incelersek görürüz ki bu bir milletin tarihi değildir. Milletimizi geçmişteki halini ifade eden bir şey değildir. Belki milletin ve milletin başına geçen bir takım insanların hayatlarına, ihtiraslarına, teşebbüslerine ait bir hikayedir. Arı İnan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir-İzmit konuşmaları, 1923, İstanbul, 1993, sayfa 27. Osmanlı tarihi, baştan sona hakanların, padişahların, kısacası kişilerin bir parçada mutlu azınlıkların davranışlarını ve girişimlerini sayıp döken bir destandan başka bir şey değildi. Atatürk Harp Okulu ve Harp Akademisi yıllarından itibaren, özellikle yabancı tarihçilerin Türkler hakkında yazdıkları kitaplarda, Türklerden ikinci sınıf, dolikosefal, sarı ırka mensup barbarlar olarak söz edildiğini görmüş, bu emperyalist ve ırkçı tarih görüşüne içten içe isyan etmiştir. Örneğin Louis Halpin'in 1926'da yayımlanan Barbarlar, Büyük İstiladan Türklerin 11. yüzyıldaki fetihlerine kadar adlı eserini okurken sayfa kenarına bütün Avrupa Türkler karşısında notunu düşmüştür. Şerafettin Turan, Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, kitaplar. Ankara 1989, sayfa 49. Yine 1932 yılında Rus temsilcisi Suris ile görüşmesinde kirli ve Türklere hor bakan Batı bilimine güvenmediğini ifade etmiştir. Atatürk, Türk tarihçilerini, Türk halkını Avrupalı tarihçilerin Türkler hakkında yazdıklarına hemen inanmamaları konusunda şöyle uyarmıştır. Hiçbir hükmü kendiniz, kendi bilginize ve inancınıza vurmadan filan veya falan Avrupalı muharriri söylemiş diye hemen benimseyemeyiz. Onların, hele biz Türkler, bizim dilimiz ve tarihimiz üzerindeki hükümlerinin çok yere yanlış bellenmiş esaslara dayandığını görüyorsunuz. Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara 1999, sayfa 139. Atatürk tarih öğretimine büyük bir önem vermiştir. Cumhuriyet döneminde orta dereceli okullarda okutulan tarih kitaplarının hazırlanmasına bizzat katkıda bulunmuştur. Her okul ziyaretinde mutlaka tarih derslerine girip öğrencilerin tarih bilgilerini sınamıştır. Tarih biliminin gelişimini teşvik etmek için manevi kızı Afet İnan'ı tarihçi yapmıştır. Sofralarında en çok ve en sık tarih konuşturmuştur. Tarih ve dil kurultaylarındaki bildirilerle çok yakından ilgilenmiş, bazı bildirilerin hazırlanmasına bizzat yardım etmiştir. Atatürk ve arkeoloji. Atatürk'ün tarih tezi sadece tarih bilimine dayanan bir tez değildir. Atatürk'ün tarih tezinin tarihle birlikte arkeoloji, dil bilim ve antropoloji ayakları da vardır. Dil bilim ve antropoloji ayaklarını ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz için burada kısaca Atatürk'ün arkeoloji konusundaki çalışmalarına göz atalım. Atatürk döneminde arkeoloji Batı'da çok büyük bir hızla gelişen genç bir bilim dalıdır. Emperyalist Batı, arkeolojiyi kullanıp eski uygarlıkları gün ışığına çıkarıp onlara sahip çıkarak kendi köklerini çok eskilere götürmek istemiştir. Atatürk, Türkiye'de arkeolojinin gelişmesini, Türk arkeologların yetişmesini ve özellikle Anadolu ve civarında kazılar yapılarak bu bölgelerdeki eski uygarlıkların gün ışığına çıkarılmasını istemiştir. Atatürk, Anadolu'da yapılacak kazıların uygarlık tarihine çok önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, arkeologları Anadolu'da kazı yapmaya davet etmiştir. Meydan AGE, sayfa 103. Bu doğrultuda, önceleri yabancı arkeologlar tarafından ve yabancı ülkelerin himayesinde gerçekleştirilen kazılar, Cumhuriyet'in 10. yılında 1933'te milli kazılar şeklini almıştır. Arif Müfit Mansel, Remzi Oğuz Arık, Hamit Zübeyir Koşay, Ekrem Akurgal gibi Türk arkeologları, Milli Kazılar Projesi sonucunda yetişmiştir. AGE, sayfa 104. Türk Tarih Kurumu 1933 yılında arkeolojik kazılara başlamıştır. 1933-1943 arasındaki 10 yıllık sürede Türk Tarih Kurumu toplam 24 arkeolojik kazı gerçekleştirmiştir. Zafer Toprak, Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji, İstanbul 2012, sayfa 395. Atatürk'ün arkeoloji konusunda şaşırtıcı bir bilgi birikimi ve önsezisi vardır. Birçok yere kazı yapılacak yerleri bizzat işaret etmiştir ve o yerlerde yapılan kazılarda gerçekten de önemli tarihi eserlere ulaşılmıştır. Meydan AGE, sayfa 104-105. Atatürk her fırsatta kazı yerlerini ziyaret ederek arkeologlarla görüşüp çıkarılan eserleri incelemiştir. AGE, sayfa 105-107. Atatürk'ün arkeolojiye verdiği büyük önem, uluslararası alanda ses getirdiği için 18. Uluslararası Antropoloji ve Tarih Öncesi Arkeoloji Kongresi'nin 1939 yılında Türkiye'de yapılmasına karar verilmiştir. Toprak AG'ye sayfa 198-398. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Ankara'da bir Hitit Müzesi kurduran Atatürk, Anadolu eski çağ tarihini ve arkeoloji çalışmalarını o kadar yakından takip etmiştir ki, 1932 yılında Hitit ve Asiyanik Araştırmalar Derneği tarafından Fransa'da yayınlanmaya başlayan Revue Hitit et Asiyanik adlı dergiye sponsor olmuştur. Bunun üzerine Revue Hitit et Asiyanik yayın kurulu her sayının giriş sayfasında Atatürk'ü verdiği destekten dolayı Sulle Haut Patronage de S. Excellency Gazi Mustafa Kemal, President de la République Türk sözleriyle onurlandırmıştır. Atatürk arkeolojiyle birlikte müziciliğe de büyük önem vermiştir. Arkeolojiyle gün ışığına çıkarılacak uygarlık birikiminin bu müzelerde sergilenmesini istemiştir. Atatürk daha Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'da Marif Vekaleti bünyesinde kurulan Asar-ı Atika Müdürlüğü'nü bir yıl sonra Kültür Müdürlüğü'ne dönüştürmüştür. Daha Kurtuluş Savaşı devam ederken 1921'de Anadolu Medeniyetleri Müzesi kurulmuştur. Atatürk 5 Kasım 1922'de bir genelge yayımlayarak arkeolojik ve etnografik eserlerin toplanmasını, envanterlenmesini ve yeni müzelerin kurulmasını istemiştir. Bu doğrultuda 14 Ağustos 1923 tarihli hükümet programında da müzeciliğe geniş bir yer ayrılmıştır. Atatürk 3 Kasım 1924'te Topkapı Sarayı'nın onarılıp müze olarak açılması için Bakanlar Kurulu kararı çıkartmıştır. Bu doğrultuda Topkapı Sarayı müzeye dönüştürülmüştür. Atatürk bu müze sayesinde Osmanlı tarihini Osmanlı'nın maddi uygarlık ürünleriyle tanıtmayı amaçlamıştır. Atatürk 1931 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Konya Mevlana Dergahı ve Türbesini müzeye dönüştürmüştür. Yani tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kapsamında Mevlana Dergahı ve Türbesi kapatılmayıp müzeye dönüştürülmüştür. Atatürk 1935'te Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya Camii'ni de müzeye dönüştürmüştür. Hem Hristiyanlığa hem İslam'a hizmet etmiş, dünyanın en eski mabetlerinden biri olan Ayasofya, önce Hristiyan ve İslam dünyasının, sonra da tüm insanlığın ortak uygarlık mirasıdır. Atatürk'ün Ayasofya'yı müzeye dönüştürmesi, İslam'a aykırı bir uygulama değildir. Şöyle ki, birincisi Atatürk Ayasofya'yı camiden kiliseye değil, müzeye çevirmiştir. İkincisi Ayasofya, 1000 yıldan fazla Hristiyanlığa, 500 yıla yakın Müslümanlığa hizmet etmiştir. Bu nedenle sadece bir din için değil, her iki din için de kutsal ve önemlidir. Evet, Ayasofya'ya Hristiyan ve Müslüman gözüyle bakınca orayı kilise ve cami olarak görme isteği son derece doğal ve anlaşılabilir bir istektir. Ancak Atatürk gibi çağını aşmış bir deha Ayasofya'ya cami ya da kilise olarak değil, korunması gereken insanlığın ortak uygarlık mirası olarak bakmıştır. Müslümanların Allah'a her yerde ibadet edebileceğini çok iyi bilen Atatürk, bu büyük uygarlık mirasını daha iyi koruyup gelecek kuşaklara da aktarabilmek için müze haline dönüştürmüştür. 500 yıl kadar önce Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde fethin simgesi olarak Ayasofya'yı camiye dönüştürmüştü. O günlerde Ortodoks Hristiyanlığın merkezi İstanbul'un düşmesinden sonra Ortodoks Hristiyanlığın kutsal sembolü Ayasofya'nın da düşmesi, camiye dönüştürülmesi gerekli ve son derece normaldi. Fatih'in yerinde eğer 1453'te İstanbul'u fetheden Atatürk olsaydı, hiç kuşkunuz olmasın, o da Ayasofya'yı camiye çevirecekti. Çünkü 500 önceki koşulların evrensel doğrusu buydu. O dönemde fetihler sonrasında kiliseler camiye, camiler kiliseye çevrilmekteydi. Ancak 500 yıl sonra koşullar çok farklıdır. Üstelik söz konusu olan sıradan bir ibadethane değil, insanlık tarihinin en eski mabetlerinden Ayasofya'dır. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya vasiyetinin de uydurma olduğu anlaşılmıştır. 1937 yılında Türkiye'nin ilk resim ve heykel müzesini kurduran Atatürk, 17 yılda Türkiye'nin değişik yerlerinde 25 arkeoloji müzesi açtırmıştır. Meydan AG sayfa 110. Özetle Atatürk, 1. Anadolu'da milli kazılar yaptırıp, bu kazılarda çıkan eserleri sergiletmek için arkeoloji müzeleri kurdurarak Anadolu'nun eski çağ kültür ve uygarlığına sahip çıkmıştır. 2. Topkapı Sarayı'nı müzeye dönüştürerek Osmanlı kültür ve uygarlığına sahip çıkmıştır. 3. Konya Mevlana Dergahı ve Türbesini müzeye dönüştürerek Selçuklu kültür ve uygarlığına sahip çıkmıştır. 4. Ayasofya'yı müzeye dönüştürerek ise Bizans-Osmanlı sentezine sahip çıkmıştır. Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile siyasi tapusunu ele geçirdiği Anadolu'nun, arkeolojik kazılar ve müzeler yoluyla da manevi, tarihi, kültürel, sanatsal, dinsel tapusunu ele geçirmek istemiştir. Atatürk'ün tarih tezinin de en önemli amaçlarından biri budur. 22. ayrımın sonu, sayfa 305.